Yeşil Bülten. Hazırlayan ve sunan Utku Zırı.
Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Ülkü Arıoğlu'na teşekkür ederiz.
31 Aralık 2020 günlerden Perşembe saat 11, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Ben Utku Zırı, Teknik Masa'da Feryal Kabil. Bu haftanın Yeşil Bülteni'ni her nerede dinliyor ve geçen hafta başladık, belki de izliyorsanız oraya ulaştırmaya çalışacağız. Meşhur 2020 bitiyor bugün. 31 Aralık yayınımız, 2020'nin son yayını. Müthiş bir coşku var hepimizde. Yeni yıl geliyor diye değil, 2020 bitiyor diye daha çok sanıyorum bu coşku. Bu coşkuyu bugün Yeşil Bülten'de bizde Filiz Yavuz'la paylaşacağız. Filiz Yavuz da çevre gazetecisi eskisi.
Eski bültenci.
Benim gibi. Yeşil Bülten'ci eskisi. Yazarlığına devam ediyor. Kitabını da konuşmuştuk. Bu yıldı değil mi? 2020 miydi, 2019 muydu?
2020 idi. Ya pandeminin hemen öncesinde çıkmıştı. İkinci kitabı söylüyorsan öyle. İlki nükleer.
Çok evvel televizyonda konuştuk.
Evet, onu gerçi Yeşil Bülten'de konuşmuştuk.
Tabii televizyonda o zamanlar yayınımız vardı. O yayınlara YouTube'dan da ulaşabiliyor insanlar. Onu da söyleyelim burada Açık Radyo'da. Şu an Açık Radyo'da canlı olarak yayınlanan ve Zoom üzerinden yapıldığı için bir şekilde kayıt edilen de ve belki de işte o YouTube hesabında diğer programlarla birlikte yerini alacak olan da bir 2020 bitiyor özel yayını. Hoş geldiniz. Gerçekten zor bir yıl oldu. Biz tabii böyle Zoom'dayız, uzaklardayız ama ikimiz de İzmir'de geçirdik bu 2020'yi. İzmir için biraz daha uzun bir yıl oldu aslında. Bir de bir 30 Ekim vakası, bir deprem hadisesi yaşadı İzmir. Ondan sonra iyice zaten berbat bir hal aldı yıl ama şükür bitiyor. Yani daha kötüsü olamaz diye 2021'den de bir umut var. Yani belki yersiz ama değil mi? Herkes de bir umut hali söz konusu sanıyorum. Bu vesileyle konuşacağız. Ne dersin 2020'ye öncelikle? Biz öyle bir cümleyle açıklanacak bir şey değil ama.
Dilini ısır diyorum yani. Bundan da kötü olamaz dediğimiz her şey de en kötüsü başımıza geldi. Biraz temkinliyim ben yani. Büyük bir umut beslemekle beraber 2020'ye dair biraz da temkinli yaklaşıyorum. Yani çok kötü bir yıl geçirdik. Ne diyeyim yani, böyle bir Zoom ekranlarından sevdiklerimizi görür, programlar yapar, insanlarla iletişim kurar hale geldik. Başka insanları olduk sanki. Yani başka bir yaşam kültürü geliştirdik. İyi mi oldu, kötü mü oldu bilmiyorum ama hepimizi değiştirdi gibi geliyor bana bu 2020.
Kesin öyle oldu. Yani evet, bir ekranlarda birbirimizi görmeye bir anda alıştık galiba. Ya gerçi bizim hani ikimiz özelinde bahsedecek olursak çok da öyle olmadı. Biz hayata karışmaya devam ettik. Pek öyle karantina şansı da olmadı bizim. Allah, her gün görüştük zaten yani. Evet. O yüzden hani şey, bir taraftan yani bizim özelimizde konuşmuyoruz ama herkesi anlayabiliyorum yani, ailemi, arkadaşlarımı, dostlarımı, onların yaşadıklarını biliyoruz, görüyoruz, yakın tanığıyız da yani. İnsanlar bir hayli bir izole bir yıl da geçirdiler bir taraftan. İnsani temasın çok düştüğü bir yıl oldu. İlginç oldu her açıdan. Başka bir yaşam kültürü geliştirdiler dedin sen de.
Evet evet, öyle. Dün mesela bir arkadaşım bir şey attı, bir Zoom linki attı. Yılbaşını beraber Zoom'da kutlamak üzere pek çok arkadaşla beraber. Yani partileri bile buradan yapar hale geldik aslında. Şey oluyordu, buna birazcık alışırım. Ben yurt dışında yaşarken tabii insanları özlüyorsun, hemen görüşemiyorsun, sürekli gelip gidemiyorsun falan. Dolayısıyla böyle bir rakı sofraları yapılırdı o zaman da. İşte Zoom üzerinden hadi bakalım bağlanalım, farklı kıtalardaki, farklı ülkelerdeki insanlar bir araya gelip sohbet edelim falan. O bana o zamanlar şey gibi geliyordu. Ah, gurbetçi kafası ya, ne kadar, nasıl da hani bir yolunu bulmaya çalışıyoruz görüşebilmenin diye. Birden o yaygınlaşıverdi. Hayatta böyle normalize oldu. Şaşırıyorum aslında gerçekten.
Herkes göçmen oldu birden.
Değil mi?
Bir anda.
Gerçekten. Herkes. Ya bir yandan öyle, bir yandan hani evden çıkmadan göçmen oldu bir yandan da yani. Eve hapsolarak, evine göçtü belki de insanlar. Ne bileyim, tuhaf bir şey
tabii
oldu.
İçin bir asıl boyutu da şu galiba. Tabii biz bunu konuşuyoruz bu şekilde. Ama bu nereden bakarsak bakalım, eve kapanabilenler yine de ayrıcalıklı bir kitle. Yani çalışmak zorunda olan çok insan vardı. Var, hala var. Yani bugün de çalışan, sen de bugün de çalışan insanlar var. Bir de öyle bir tarafı oldu işin. İlginç bir tarafı oldu. O çalışanlardan biri de belki biraz hani Yeşil Bülten'i dinleyenlerin alışık olduğu tona doğru şöyle bir geçecek olursak, birazcık çevre meselesini konuşacak olursak mesela, o çalışanlar madenlerdi, HES inşaatlarıydı, jeotermal santral inşaatlarıydı. Yani bunlar sürdü mesela. Yani eylem yasağı olduğu günlere rağmen devam eden ağaç kesimlerini durdurmaya giden köylüler falan gördük biz yine bugün. Yani bu Yeşil Bülten'e bakıyorum, yıllardır böyle bir hep bir geçen yılı konuşmuşuz son yayında. Öyle bir adeti olmuş. Hep bunları konuşuyoruz aslında. O açıdan değişen bir şey olmadı 2020'de.
Evet, çünkü hani o şey devam ediyor, o hani saldırı devam ettikçe de hani bir yandan da mücadele de devam ediyor aslında. Söylediğin çok doğru. Yani eve kapanabilenler, işte gerek gönüllü karantinayla, gerekse hani nasıl söyleyeyim, sağlığını düşünebilenler, hani yaşamdansa, yani karnını doyurmaktansa işte sağlığını düşünebilenler, düşünmek durumunda olanlar böyle bir tarafta ev tercihinde bulunabildiler, ama diğerinde yaşam devam etti. Zaten bu yaşamın akması için de birilerinin çalışması gerekiyordu. Bu bir tarafta, ama diğer taraftan da işte bu saldırılar hiç dinmedi. Yani ve biz o saldırılarda hiç sosyal mesafenin, o fiziksel mesafenin uygulanmadan köylülerin gözaltına alındığını falan gördük yani bu sene. Geçen senelerden hiç
evet. Bir fark yok dediğim yani gibi. Gerçek bu şiddetin arttığı çok aşikar. Yani pek çok noktada benzeri görüldü. Enteresan ki şu yüzden enteresan. Bu pandemi başladığında da çok konuştuk bu konuyu, o zaman da mesela Yeşil Bülten'de de konuştuk, açık ara her yer, herkes bu konuyu konuştu. Hep böyle bir aklı selim noktası şuydu sanki. İnsanın doğayla ilişkisini kurduğu, bu ilişkinin yanlışlığını daha fazla sorgulayacağı bir vesile olabilir bu pandemi deniyordu. Sorguladı bence insan gerçekten, ki bireysel olarak herkes sorguladı bunu, ama icraatta, sonuçta, nihayetinde bir sonuca varamadı galiba bu sorgulama. Bir ani değişim olmadı insanda.
Bireysel olarak sorgulama iyi bir adım. Tabii de hani bunun bir adım daha öteye gidip hani böyle toplu olarak sorgulamaya ve bir örgütlenmeye dönüşmesi gerekiyor ya bir şeylerin olabilmesi için. Galiba o aşamada takıldık yine.
Yani evet, şüphesiz adım atma noktası. Yani mesela iklim krizi, hani konuşmadan geçemeyeceğin bir konu aslında, gündelik sohbetinde bile neredeyse. Yani geri dönülemez noktaya kimilerine göre geçtik, kimilerine göre koşuyoruz o noktaya doğru iklim tarafında. Hani benim hep iklim meselesinin yanına artı olarak koyduğum bir büyük atık sorunu da var mesela. Yani mesela pandemi şu maske meselesiyle birlikte bence etkilerini uzun zaman göreceğimiz, böyle denizden 10 yıl sonra maskelerin çıktığı kıyıya vurmuş halde bulduğumuz falan, çok korkunç manzaralarla da karşılaşacağız. Yani mesela aslında çok kötü oldu her açıdan. Yani ilişkiyi sorguladık, umut kaybettik, moral bozduk, mücadele azmini belki kaybettik. Yan yana gelemediğimiz için, bir arada olamadığımız için, bilmiyorum. Çünkü insani ilişkinin bedenen yan yana olma gibi bir farklılaştırıcı etkisi de var bence. Çok zor bir yılı geride bırakıyoruz, o yüzden ben de biraz 2020'de...
Ama şuna hemen bir şey söylemek isterim. Ki yani çok zor bir yılı geride bıraktık, yan yana gelemedik, ama yan yana gelenler de oldu. Yani Somalı maden işçilerini anmadan geçmemek gerekiyor. Yani insanlar mücadele etmeye de devam ettiler dedik ya. Evet, gerçekten ettiler. Yani o alanda da, yani emek savunusu alanında da devam etti insanlar mücadeleye.
Evet. Mücadele zaten muhakkak hep oluyor, var oluyor ve bir biçimde onun belki sonuca ermesi açısından da umutları taşıdığımız bir yıl 2020 sanki. Yani pek çok açıdan 2020'de öncelikle şu pandemi işinden bir kurtulalım diyoruz mesela. Değil mi? Hani aşı işini mesela çözebilirsek, hani geldi de Türkiye'ye de geldi aşı. Aşı işini çözebilirsek belki Mart'ta, Nisan'da biraz daha alışa geldiğimiz hale döneceğiz gibi. Ama bir şeyler de eskisi gibi olmayacak gibi sanki. Yani böyle dijitalleşme çok arttı mesela. Senin yaşam kültürü diye. Bunun olumlu mu olumsuz mu etkileri olacağını göreceğiz. Uzaktan çalışma belli bir özellikle beyaz yaka diye tanımlanabilecek alanda çok arttı mesela. Bunlar şehirler ciddi dönüşümler geçirme evresinde. Bir de o gözle bakarsak sanki 2020'ye yani biz İzmir'deyiz. İzmir'i gözlemleme, yaşama şansımız oluyor. İstanbul ve Ankara gibi iki büyük şehirde bir kere 2019'da iktidarını değiştirdi. Yani şehirlerin de iktidarları var ve ciddi değişimler gözlenmeye başladı aslında. O açıdan da belki biraz kent tarafını da konuşalım. Yani emek, çevre bunların belki hepsinin kümülatif toplam olarak da bir kent meselesi, mücadelesi çıkıyor gibi sanki karşımıza.
Ya evet, aslında biraz hani o kentlik değişimler üzerinden gidecek olursak şey çok netti. Yani İzmir'i önceden bilen biri değilim. Bir yıldır İzmir'de yaşıyorum. Hani dolayısıyla böyle üç aşağı beş yukarı böyle bir tahayyülüm var sadece öncesine dair, ama İzmir'de çok ciddi bir kent kültürünün olduğu, günlük hayatın çok coşkun aktığı yerlerden bir tanesiydi. Şimdi pandemiyle beraber bunun biraz daha sakinleştiğini gördük, ama İzmir özelinde konuşulacak olursak eğer ki şey, yani bence deprem çok büyük etkiledi bu meseleyi. İzmir'deki hani bu hayatın seslerini biraz düşüren, solduran bir etkisi olduğunu düşünüyorum ben. Yani evet, pandemiydi, evlere çekildik, yine sokaklara çıktık falan, ama İzmir'de ben şey, hani o depremin hemen ardından kentin üstüne büyük bir hüznün çöktüğünü hissettim. Hakikaten bir sessizleşti burası. Bilmem, katılıyor musun? Yani bunda tabii şunun da etkisi vardı. Yani İzmir'de böyle bir ikili yaşam da çok yaygın. İnsanlar işte yazlarını zaten yazlıkta geçiriyorlar. Daha hani sahil kasabalarında geçiriyorlar. Kışları İzmir'de, kent merkezinde oluyorlar falan. Dolayısıyla gidecek yerleri de vardı. Şehir boşaldı bir taraftan, ama sokaklarda da kimse yoktu. Böyle bir ya yaşam durdu mu denir? Ne olur, böyle bir derin nefesimizi tuttuk mu denir? Öyle bir şey hissettim ben hakikaten burada.
Evet, yani şeyle birlikte aslında bütün bu hafta sonu yasaklarının biraz ne diyelim önlemleri sıkılaştırılması sonunda hani hafta sonu yasağı kadar olabiliyor sadece. Çalışmadığınız zamanlarda sosyalleşmeyin şeklinde önlemleri var Türkiye'nin. Ondan sonra iyice şey oldu nasıl diyeyim terk edilmiş hale döndü. Bütün şehirler birazcık da o hale döndü. İzmir'de deprem son 2 ayı belirledi ama gerçekten çok şiddetli belirledi. Senin de söylediğin gibi yani insanlar kendilerini güvende hissettikleri yerlere acaba mı diye kuşkuyla yaklaşmaya başladıkları anda sanıyorum başka bir kafaya da başka bir düşünce yapısına da geçiveriyorlar ister istemez. Depremin ne kadar kötü bir şey olduğunu bir kez daha hatırladık. Acı bir tecrübeyle hatırladı İzmir. Ama bence bütün Türkiye'ye de hatırlatması anlamında çok kritik bir öneme sahip İzmir depremi. Yani İstanbul çünkü unutuveriyor bir anda bir deprem oluyor böyle 4 şiddetinde İstanbul. Herkes aman deprem büyük deprem geliyor sonra bir 2-3 ay sonra düşüyor. İzmir depreminden sonra meselenin ciddiyetini anladılar. İzmir tecrübesini anlatmak çok önemli mesela bence o açıdan.
Ben
Kilitlenmiş İzmir ya. Yani arabalar mesela bütün kentlerin konuştuğumuz sorunları değil mi? Yani yapabileceğin hiçbir şey kalmıyor bir anda. Herkes kendini arabaya sına binip bir yere kaçmaya çalışırken buluyor böyle bir felaket anında.
evet, enkaza ulaşamadık ilk gün mesela. Gidemeyiz, biliyorum, seni de biliyorum. Trafikte kaldık hani.
Evet.
İlk ulaşan sen oldun gene. Yani bir de 2020 kent açısından 2020'yi değerlendirecek olursak belki şeyi de söylemek lazım. İzmir özelinde söylüyorum gene. Evet, çok zor bir yıl geçirdik, ama hakikaten İzmir bu şey değil, laf değil yani. O dayanışmanın kıymetini bir kez daha gösterdi bence. Yani zaten hani anlıyordu insanlar, ama böyle bir dayanışmanın başkenti gibi iddialı bir şey söylemeyeceğim, ama belki de altını doldurabilir bu söylediğimizin. Yani pandeminin hemen sonrasında çok büyük dayanışma çalışma kampanyaları örgütlendi. Yani bunun başını kurumlar çekti. Evet, ama hani küçük gönüllüler de bunlara dahil oldular. Yani biz böyle bir pandemi sürecinde bisikletli gönüllülerin insanların evlerine paket taşıdığını, onlara yardım ettiğini falan biliyoruz İzmir'de. Hakeza depremde çok büyük dayanışma kampanyaları örgütlendi ve hani yaralarını da sarabildiyse İzmir ya da sarmaktaysa, tam olarak sarıldığı söylenemez ama biraz bunların da katkısının olduğunu düşünüyorum ben.
Çok önemliydi hem de. Yani o tarafı aslında belki şunu gösterdi bize. Zor anlarda özellikle aynı mekanda yaşayan, aynı mekanı paylaşan insanlar bir anda birbirlerine de tutunuveriyorlar. Yani kötülük ister istemez aşağı doğru çekiliyor oransal olarak. Çünkü aynı zorluğu paylaşıyor, aynı duyguyu paylaşıyor insanlar. İzmir o örneği çok iyi de verdi. Gerçekten sağlam da verdi. Bütün yani biz de bunun üzerine düşündük. Bunun üzerine en azından hep kurmaya çalıştık. Bütün sistemleri, bütün modelleri de. Bu açıdan çok kritik önemdeydi. Tecrübe çıkartma kısmına gelecek olursak şey de iyiydi. Mesela o kentlerin İstanbul'dan, Ankara'dan bahsettik. Bir anda buraya geliveren işte itfaiye ekipleri, AFAD, yani organize gruplar olduğunu gördük. Birlikte çalışabilen insanlar olduğunu gördük. O açıdan bir kapasitemiz var ama bina stoğu meselesine geldiğimiz anda, yani o bina çöktükten sonrasına dair tamam. Yani hem dayanışmamız var, hem birlikte çalışma kabiliyeti var kurumların, çok iyi. Ama bina çökmese, yani onun bir imkanı var mı? İstanbul mesela büyük bir işe girişti, İzmir büyük bir işe girişti, hızlandırdı muhakkak bu çalışmaları. Ama ve lakin kentlerin depreme dayanıklılığı çok sorunlu. Bunu da gördük yani bir anda.
Evet, maalesef kentlerin yapısı, altyapı sorunu, yani çok sorunumuz var. Kent mücadelesi dediğimiz şey aslında buralardan da geçiyor. Yani hani o sahiplenmek, kentte yaşama hakkını, kamusal olan hakkını sahiplenmek buralardan da geçiyor diye düşünüyorum. Ama hadi 2020'ye dair hep kötü şeyler söylüyoruz ya. Yani bir taraftan da şimdi düşününce şey oldum. Yani 2020'nin arasında, 2020'de yaşadığımız onca kötü şeylerin içinde de aslında umut veren, umut vadeden bir sürü şey de oldu, bu dayanışma gibi. Ama tabii çok haklısın. Yani bütün bu felaketleri yaşamadan önce önlemek, kentleri dirençli kılmak, dayanıklı kılmak asıl mühim olan şey. Belki 2021'de birazcık daha buna kafa yoran yerel yönetimler göreceğiz.
Tabii temel gündem maddesi de olacak galiba, değil mi? Yani hem bina stoğunun yenilenmesi lazım, hem belli bir ekonomik sıkıntı var ülkede. Bunların ikisinin nasıl olabileceği, hem de yerel merkezi yönetim arasında, yani belli noktalarda uyuşmazlık, özellikle bütçesel anlamda. Yani onu görüyorsunuz. Hani kimse ülke, herkes hizmet vermek istiyor. Yerel yönetimlerde, merkezi yönetimde, yani muhakkak.
Hizmet tarzı biraz önemli galiba Utkucuğum. Böldüm seni de. Yani böyle bir hani bir tık daha böyle yeşil altyapıya, daha sürdürülebilir kentler kılmaya doğru yöneliyor yerel yönetimler. Yönelmeli. Merkezi yönetim biraz daha hani betondan, asfalttan yana sanki tercihini kullanıyormuş gibi.
Mutlaka. Yani tercihler, hizmetin niteliği çok çok önemli. Ama bir noktada belki şey, yani bunun parası nereden bulunacak? Şimdi öyle bir ana geliyoruz aslında. Dönüyoruz, dolaşıyoruz. Yani mesela hükümetin en çok eleştirildiği yer muhalefet tarafından, özellikle ana muhalefet tarafından, Merkez Bankası'nın kasasını sen eksi 47 milyar yaptın diyor. Yani para kalmadı diyor. Katar'a satıyorsun diyor her şeyi. Niye sadece para gelsin diye. Uyuşturucu satıcısını, organ ticareti, insan ticareti yapanın parasını vergisiz Türkiye'ye sokturuyorsun sırf para gelsin diye diyor. Yani bir de hani böyle bir sıkıntı da var ya. Yani para yok. Ve bunlar nasıl yapılacak? Yani bu bina stokları da hadi yenileyelim deyince yenilenmiyor. Biz şeyi konuşuyoruz mesela bugün. Belediyelerin borçlanabilme kapasitesini konuşuyoruz. Yok çünkü. Yani hem kaynak yaratma kapasiteleri kısıtlı, hem merkezi yönetimden alınan destekler, bütçeler kısıtlı. Mevzuat sorunları ayrı noktada. Yani bu sorunları aşması çok mümkün olmayacak gibi. Yani yine 2020'nin son yayını meselesine dönerim. Son bölümde böyle kapatalım diyeceğim. Sözü sana vereceğim. Şey konumuz aslında. 2021'e dair de şu an 2020 bitiyor bugün bana dokunmayın noktasındayım ben. Yani 2020 bitiyor, bugün mutlu olalım. Yani bitiriyoruz ama 2021 çok daha zor geliyor bence.
Yani evet öyle maalesef ki çarşambadan belli işte perşembenin gelişi yani bir de hani öyle bir yıl ve işte 2020'nin devamını görüyor olabiliriz. Ama yine de ben yine de umutlu olmak gerektiğini düşünüyorum. Çok zor bir yıl gelse bile 2021'in de belirleyicisinin dayanışma ve beraberlik hissi olması gerektiğini düşünüyorum. Yoksa kalkamayacağız zaten bütün bu üzerimize düşen gelen gelmekte olan çığın altından. Yani hem dünya çok kötü bir yer haline geliyor. Ülke bazında çok iyi olduğumuz söylenemez. Nefes almakta zorlanıyoruz. Her gün yeni bir uygulama, genelge yaptırımla karşı karşıya kalıyoruz. Özellikle pandemi sürecinde yani pandemi sopası ya da pandemi...
Yani rahat mesela Filiz yani bir anne olarak değil mi? Çalışan bir anne olarak çok zordu. Okul bir açıldı, bir kapandı, bir oldu, bir olmadı. Yani çok...
Her gün bunları söyledim değil mi hepinize?
Ama yani büyük garabetler gerçekten yani.
Ya bunlar kadar... çok sıkıntılı şeyler. Yani aslında Türkiye'de sağlık gibi eğitim alanının da bir kamusal hizmet olarak tanınmamasıyla ilgili bir şey. Yani sendikalar arasında da aslında böyle bizim hani bizim gibi düşünen eden insanlar arasında da büyük bir tartışma konusu bu. Yani bu okullar açılmalı mı açılmamalı mı meselesi ucunda sağlık olduğu için çok hani nasıl söyleyeyim? Yani ne desem boş bir mesele haline geliyor ama bence temel politika eksikliği var ortada. Yani özellikle kreş ve anaokulu öncesine bakacak olursak yani eğitim ve bakım hizmetleri kamusal hizmetlerdir. Yani dün okuduk aslında değil mi bir haber? Kreşe polis baskın yapmış. İzinsiz, ruhsatsız kreş. Yani bu yani ne tarafından tutarsanız elinizde kalan bir hadise zaten silahlı külahlı polislerin ufacık çocukların olduğu olacağının garanti olduğu yerde işine baskın ne alaka ama öte taraftan da bakanlık olarak siz bu bakım ve eğitim hizmetini denetleyemezseniz böyle şeyler olacak çünkü insanlar en başından beri konuştuğumuz gibi çalışmak zorundalar. Yahu o çocuğu sen bu insanı çalıştırıyorsan o çocuğa da bakmak zorundasın. Kaldı ki öte yandan bu mesele benim çok böyle bir şey hani ne o bam teli mi? Bunu söyleyince susmuyorum ama.
Ya lütfen susma. Bir tek senin değil herhalde kaç milyondur aynı sıkıntıyı yaşayan insan bu.
Evet yani ama işte şöyle bir tartışma da var ya insanlar çok tedirginler yani sonuçta bu virüsün kime nasıl etkileyeceği çok bilinmediği için hani evet biz çeşitli yayınlardan makalelerden biliyoruz çocuklara özellikle 12 yaş altındaki çocuklara çok çok da zarar vermediğini yine biz çalışmalardan biliyoruz ki işte anaokullarından yine bu yaşın altındaki okullardan salgının tetiklenmeyeceğini biliyoruz ama hani bunu argüman olarak da şey diyorlar. Ama benim çocuğumun okulunda işte çıktı. Ya çıkar çünkü o toplumun bir parçası zaten o çocuk. Toplumda bu salgın ne kadar yükselirse okulda da çıkar ama bu salgını okullar tetiklemiyor. Üstelik bu çocukların eğitim hakkı var, bakım hakkı var ve doğru bir politika belirlenmezseniz siz bu çocukların bu hakkını elinden almış oluyorsunuz. Yani düşünsene ufacık çocukları evlere tıktık. Çok acayip bir şey ya. Yani.
Artı 65 yaş üstünü de aylardır unuttuk bir de gibi geliyor bana. Tabii. Yani 65 yaş üstüne bayağı sokağa çıkartmıyoruz biz 65 yaş üstünü.
Çünkü ciddi bir ayrımcılık. Düşünsene bir Atol Behramoğlu galiba bir dava açtı bununla ilgili. Ayrımcılığa uğradıklarıyla ilgili bir yürüyen dava var.
Acayipti. Yani plan şunu yapamadık ya. Hani yayının sonuna geldik ama yani söylemek istiyorum. Mesela Çin salgının başlangıç noktası kabul edilen Çin Wuhan'da bitirdik biz dedi. Sıfır vakaya ulaştık dedi mesela yılın ortasında. Yani biz 2 hafta, 3 hafta kapatamadık ya ülkeyi. Yani bir şarteli indirin bir dakika bir yayılmasın bu pandemi. Herkes bir sakin olsun. Çözüyoruz işi. Diyemedik yani. Diyecek kabiliyette bir güçte bir ülke değilmişiz demek ki. İlginç. Yani bunu da anlamış evet. Olur bence insanlar. Alttan alta. Yani ister istemez. Yaşadılar. Her gün otobüslerde yaşadılar. Metroda yaşadılar. Tramvayda yaşadılar bunu. Yani zayıflığını hissettiler. Kırılganlığını hissettiler içinde bulundukları ortamın ister istemez. Enteresan oldu. Fizya Usta, son cümlenizi alalım efendim.
Son cümlemi alalım efendim. Valla herkese...
Feryal kızacak bize şimdi aşağıda O açık radyo olarak gözüken ekranda, bizim Zoom ekranında Feryal arkadaşımız var. Sarkıtıyoruz yayını. Buyurun efendim.
Pekala. Sağlıklı ve mutlu 2021'ler diliyorum efendim. Görüşebildiğimiz, dokunabildiğimiz, sarılabildiğimiz bir yıl olsun.
Evet, ne güzel dilekler ya. İnsanlar özledi gerçekten. Yani tokalaşmayı özler mi insan?
Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Ülkü Arıoğlu'na teşekkür ederiz.
Yeşil Bülten. Hazırlayan ve sunan Utku Zırı.